Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Özkan Özden Koç'la birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Türkiye dışından arayacaklar, çift 0 ve artı 90'dan sonra 312, 463, 34, 19 ve 312, 463, 34, 21 numaralı telefonlardan bizlere erişebilir, sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de böylece verdikten sonra programımıza bereket, şifa dileği ve duasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlayalım. Bugün hocamız İsra Suresi 78 ila 84. ayeti kerimelerini okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, şu fani dünyada sayamayacak kadar nimet verdi Rabbimiz bize, şükürler olsun. Ne verdi efendim dediğinizi duyar gibi oluyorum. Şu anda beni duyduğunuza göre duyma yetisine sahipsiniz. Söylediklerimizi anladığınıza göre akıl sahibisiniz demektir. Böyle bir bir saymaya kalksak sayabilir miyiz, söyler misiniz? Elbette sayıp bitiremeyiz. Rabbimizin nimetlerini sayıp bitiremeyiz. Rabbimiz de sayamazsınız Rabbinizin nimetlerini saymaya kalksanız demekte. Kur'an'da Nahil suresi 18. ayetinde. Sayamayacağımız kadar nimet lütfetti Rabbimiz bize. Ama insanoğlu nankörlük etmekte ve maalesef inkar yoluna gitmekte. İnkar denilince, nankörlükten söz edilince küfür ve şirk geliyor hemen aklımıza. İşte bugün bu konuyu, imanla bağdaşmayan unsurları, iman karşıtı kavramlar olan küfür ve şirk kavramlarını ele alalım istiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, küfür Hazreti Peygamber'i ve onun Allah'tan getirdiği şeyleri yalanlamak, dinin hükümlerinden birini ya da birkaçını inkar etmek demek. Küfür iman kavramının zıttıdır. Küfür en büyük günahtır. Bir insanın iman edilmesi gereken hususların hepsini inkar ettiğinde bir insan küfür eylemini işlemiş olabileceği gibi iman edilmesi gereken hususlardan birini, hatta bir ayette yer alan bir hükmü, bir helali, bir haramı, bir emri veya bir yasağı inkar etse, yalanlasa, hatta beğenmese, küçümsese veya alay konusu etse yine küfre düşmüş olur. Allah muhafaza eylesin bizi böyle bir durumdan. Hazreti Peygamber'i ve onun Allah'tan getirdiği şeyleri yalanlayan, bu hükümlerden birini ya da birkaçını inkar eden kişiye kafir denilir. Peygamber Efendimiz Allah'ı inkar etmiş olarak ölen kimse hariç, kafir olarak ölen kimse hariç Allah'ın her günahı bağışlayacağı umulur buyurmakta. Şirk ise değerli dinleyicilerimiz, Yüce Allah'ın ortağı, benzeri ve eşinin olduğunu iddia etmektir. Hazreti Peygamber zamanında yaşayan insanlarda bir yaratıcı inancı vardı. Ancak onlar o yüce yaratıcı Allah Teala ile birlikte ayrıca bizim şimdilerde put diye adlandırdığımız başka şefaatçilere de inanır, onların da yardımının olacağına ve şefaatine inanırlardı. İşte bu sebeple şirk koşan anlamında onlara müşrik denilmekte o kimselere. Tabii onlar ahirete de iman etmezlerdi ayrıca. Sözlerimizi şöyle bir toparlayacak olursak, küfürde varlığı, Allah'ın varlığını reddetme, yok sayma söz konusu, şirkte ise Allah'a ortaklar icat etmek söz konusu. Şirk ve küfür, her ikisi de dinimizde büyük günahtır. Rabbim bizleri küfür ve şirk günahlarından muhafaza etsin, korusun. Değerli dostlar, şimdi dilerseniz Erkan Mutlu'nun söyleyeceği ilahi arasıyla soluklanalım. Erkan Mutlu bugün halinle bir hal olduk diyecek. İlahi arasından sonra konuyla ilgili, bugünkü konumuzla ilgili sorularla programımıza devam edelim.
Facebook, Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, şöyle bir soru var önümüzde. Hocam, inkarcıların temel özelliği nedir diyor dinleyicimiz. Ben bu soruya Hazreti Peygamber zamanında yaşanmış bir olayı örnek vererek cevap vermek istiyorum. Bakınız, Peygamberimiz zamanında Kureyş'in zenginlerinden birisi olan Velid bin Mugire bir gün Peygamberimizin yanına gelir ve okunan Kur'an'ı dinler. Henüz kendisi müşriktir. İman etmiş bir kimse değildir. Okunan Kur'an'ı dinler. Dinlediği Kur'an'dan etkilenir, kalbi titrer, duygulanır gibi olur ama yine de inanmaz. Bunun üzerine şu ayetler iner. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti, kahrolası. Nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası. Nasıl ölçtü, biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp bu Kur'an ancak bir sihirdir. Bu insan sözüdür dedi kibrinden. Teslim olmayı, Müslüman olmayı yediremedi yüreğine, yenemedi gururunu. Çünkü değerli dostlar, kibir yani kendini büyük görme inkarcıların en temel özelliğidir. Kendini büyük görme inkarcıların en temel özelliğidir. Çağlar değişse de inkarcının gururu değişmez. Kendini büyük gören inkarcılar Salih Peygamber'in kavminde de vardı, Musa'nınkinde de vardı. Zaten şeytan da kibrinden dolayı Adem peygambere secde edip saygı duymaktan kaçınmış değil miydi? O kadar mucizeye tanıklık etmesine rağmen Firavun'u iman etmekten alıkoyan da kibrinden başkası değildi. Kibir öyle bir hastalıktır ki bize dünyada da ahirette de kaybettirir. Evet. Sadece ahirette değil, dünyada da kayıp vardır büyüklenenler için. Niçin? Çünkü bir defa insanın kendisini büyük, başkalarını küçük görme gibi bir hakkı olabilir mi? Düşünsenize, böyle bir hak olabilir mi? Bu hastalık, önce dostlarınızı böyle bir hastalığa tutulursanız, önce dostlarınızı kaybedersiniz. Çevrenizde kimsecikler kalmaz. Ve sonuçta bizatihi kendinize, bünyenize zarar vermeye başlarsınız. Ve en sonunda da Allah korusun ahiretinizi kaybedersiniz. Bu konuda da söylenecek söz çoktur. Aslında bunları biz kibir konusunu ele alırken yeterince ifade ettiğimizi düşünüyoruz. Bugün aynı şeyleri tekrar ederek konumuzu dağıtmayalım. Şu kadarıyla yetinelim. Ve inkarcıların temel özelliği nedir sorusuna kibir, kibirli olmaları ve büyüklenmeleridir diye cevap verelim bu soruya. Bu soruyu bu şekilde cevapladıktan sonra en büyük günah nedir sorusuna cevap arayalım şimdi de. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz bir sahabiye size en büyük günahın ne olduğunu söyleyeyim mi dedikten sonra Allah'a ortak koşmak, yani şirk koşmak, ana babaya kötülük ve eza etmektir buyuruyor. Allah'a ortak koşmak ve ana babaya kötülük etmek, eza etmek. Şirk koşmamak ve yalnız Allah'a kulluk etmek o kadar önemli ki Peygamberimiz de Miraç gecesi Sidretül Münteha'da şirk koşmadan ölen kimsenin büyük günahlarının bağışlanacağı Rabbimiz tarafından Peygamber Efendimiz'e müjdelenmiştir. Peygamberimiz de konunun önemini ve hassasiyetini anlatırken şirk karıncanın deprenişinden daha gizlidir. Şirk karıncanın deprenişinden daha gizlidir buyurduktan sonra ondan korunmak için Allah'ım bildiğim halde şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koştuysam senden mağfiret dilerim şeklinde dua etmemizi öğütlüyor bize Peygamberimiz. Cahiliye dönemi müşrikleri Hazreti Peygamber ile aynı dönemde yaşamışlardı. Ama nasipleri olmadığı için yüce kitabımız Kur'an'ı yalanladılar. Onun uydurulmuş olduğunu söylediler. O bir büyüdür dediler, sihirdir dediler. Eskilerin masallarına benzettiler. Evet, esatirul evvelin dediler. Eskilerin masalları bu Kur'an dediler. Kur'an'ı kabullenemediler ve Resulullah'ın karşısına dikilip ya bundan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir dediler. O günden bugüne şirke kapılmış yürekler, yüce yaratıcıya ortak bulan akıllar hep oldu. Asırlar geçmesine rağmen iman ile inkar, aydınlık ile karanlık misali yeryüzünden hiç eksik olmadı. Ama bir gün gelecek, her şey sona erecek. Güneş dürülecek, yıldızlar sönecek, dağlar yürütülecek, sura üflenip kıyamet kopacak. O gün İnkarcılar kabirlerinden çıkartılacak ve ellerini ısırıp keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. Keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydim. Ah keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi diye pişman olacak. Ölüm her şeyi bitirir mi? Asıl her şey ölümle başlıyor ama anlayana. O gün o kadar korkunç ve o kadar zordur ki onlar için. Onlar yerin dibine batırılmayı temenni ederler. Nisa suresi 42. ayet böyle söylüyor. O gün Allah işlerinde en hafif azaba mahkum olana, dünya ve içindeki bütün varlıklar senin olsa, bu o en hafif dediğimiz bu azaptan kurtulmak için onları kurtuluş fidyesi olarak verir miydin diye sorduğunda o kimse evet diyecek. Ancak inkar edip müşrik olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler asla kabul edilmeyecektir o gün. Fakat Allah'ın varlığına ve birliğine iman eden, ona hiçbir şekilde ortak koşmayan, imanlarına şirk bulaştırmayan, onun nimetlerine nankörlük etmeyen, salih ameller işleyenler, peygamberlerine gönülden bağlanan mümin kullar ise her ne kadar günah işleseler de Allah'ın rahmetine ve lütfuna kavuşacaktır. İman ile ölenlerin Rableri katında onların mükafatı içlerinden ırmaklar akan ebedi kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Rablerinden razı olacaklardır o gün. Radiyallahu anhum ve radu an. Ne mutlu bu murada eren kimselere. Peki bu konuda ne yapılmalı hocam, ne yapmalıyız, öneriniz nedir diyor bir dinleyicimiz. Söyleyeyim, öncelikle altını kalın çizgiyle çizerek ifade edelim. Şirke ve küfre düşme endişesi hep canlı tutulmalı. Peygamberimizin öğrettiği şu dualarla daima bilinç tazelenmeli. Allah'ım, şirk koşmaktan sana sığınırım. Farkında olduğum ve olmadığım hatalarımın affını dilerim. Allah'ım, fakirlikten, küfürden, gizli ve açık şirkten, nifaktan ve görsünler, duysunlar diye yapılan ibadetten sana sığınırım. Gösteriş için yapılan ibadetten diye dua edebiliriz Rabbimize. Rabbim şirkten ve küfürden muhafaza eylesin inşallah bizleri. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi dilerseniz bir ilahi arası ile daha soluklanalım. Yine Erkan Mutlu, uyan ey gözlerim diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz. Thank you.
Gafletten uyan, uyan uykusu çok gözlerin, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana kulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, hocam vefat edenler için 7. 40. ve 52. gün duası var mıdır diye soruyor. Çok güncel, çok önemli, herkesin merak ettiği bir soruyu yöneltmiş. Teşekkür ediyorum. Bir kimsenin ölümünün 7. 40. ve 52. günü şeklinde zamanlar tayin edip bu zamanlarda özel merasim, özel törenler yapma şeklinde uygulamaların dini hiçbir dayanağı yoktur. Ölen bir Müslümanın usulüne göre yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazının kılınarak defnedilmesi farzdır. Bunun dışında yapılması zorunlu olan bir şey yoktur. Ancak sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere hayır yapılabileceği gibi çeşitli vesilelerle elbette duada yapılabilir, elbette Kur'an'da okunabilir. Hazreti Peygamber'e bir adam geliyor. Annem ansızın öldü ya Resulallah. Şimdi ben onun adına sadaka versem sevabı ona ulaşır mı diye soruyor. Peygamber Efendimiz evet ulaşır. Onun namına, onun adına sadaka ver buyuruyor bu soruyu soran kimseye. Bir başka dinleyicimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahatsızlığında Mescid-i Nebevi'de, Peygamber Mescidi'nde namazı kim kıldırdı sorusunu yöneltmiş. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz hastalığı esnasında kendisi kendini iyi hissettiği zaman namazı kendisi kıldırdı. Kendisi namaza çıkamayacak derecede hastalanınca namazı Hazreti Ebubekir'in kıldırmasını istedi. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin eşi ve Hazreti Ayşe'nin de Hazreti Ebubekir'in de kızıdır aynı zamanda. Hazreti Ayşe, babası Ebubekir'in yufka yürekli olduğunu, Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşandığını, Resulullah'ın makamında durmaya, onun namaz kıldırdığı yerde namaz kıldırmaya psikolojik anlamda tahammül edemeyeceğini duygusallığı sebebiyle ve bu görevin Hazreti Ömer'e havale edilmesini istedi. Fakat Hazreti Peygamber ısrarla Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Peygamber'in hastalığı esnasında en az 17 vakit namaz kıldırdığı bilinmektedir. Yani 3 günden fazla bir süre, toplamda 3 günden fazla bir süre. Hazreti Peygamber bir gün öğle üzeri hastalığının biraz hafiflediğini hissetti. Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla mescide çıktı. O esnada cemaat namaza durmuştu. Hazreti Ebubekir onun geldiğini anlayınca çekilip mihrabı kendisine bırakmak istedi. Ancak Hazreti Peygamber yerinden çekilmemesi ve namaza devam etmesini işaret etti. Hazreti Ebubekir'in yanında namaza durdu. Ne mutlu Hazreti Ebubekir'e, Peygamber Efendimiz'e böylece namaz kıldırmış oldu. Sırada yine çok güncel bir soru var. Abdest alan kimseye selam verilebilir mi? Hocam diyor, abdest alan kimseye selam verilebilir mi? Değerli dinleyicilerimiz, selam dinimizin çok önem verdiği simgelerden birisi. Ancak selam verildiği takdirde selama karşılık veremeyecek durumda olan kimselere selam vermek uygun değil. Mesela ezan okuyan kimseye siz selam verirseniz o alamaz, alırsa uygun olmaz. Kur'an-ı Kerim okuyan kimseye, hutbe okuyan kimseye, tabii o kadar da olmaz canım diyeceksiniz ama namaz kılan kimseye, bu tür durumlarda selam verilmez. Hatta hutbe okuyana verilmeyeceği gibi hutbe dinleyenlere de selam vermek mekruh kabul edilmiştir. Peki abdest alana hocam? Abdest de ibadete hazırlık ve bir yönüyle ibadet sayıldığından abdestle meşgul olan kimseye de selam vermemek daha uygundur değerli dinleyicilerimiz. Bir başka soru, namaz kılarken kıbleye yönelmenin hükmü nedir? Kıble demek ne demek? Kabe istikametine, Kabe'nin bulunduğu yöne, o tarafa yönelmenin hükmü nedir? Namaz kılarken Kabe istikametine, kıbleye yönelmek namazın farzlarından birisidir. Kabe'yi görenlerin, bizzat Kabe'nin kendisine, Kabe'yi göremeyenlerin, bizim gibi başka memleketlerde, başka şehirlerde olanların ise Kabe istikametine, Kabe yönüne yönelerek namazları kılmaları gerekir. Fevelli vecheke şatral mescidil haram, ayet-i kerime. Yüzünü mescidi harama, yani Kabe'ye çevir ayeti birçok caminin mihrabını süslemekte, birçok caminin mihrabında yer almaktadır. Namazda Kabe yönüne, Kabe tarafına yönelmek namazın farzlarından birisidir. Uzaklardan Kabe'ye yöneliş ancak takribi, yani yaklaşık olarak gerçekleşebilir. Vücut yönü, insanın vücutunun yönü Kabe yönünden, Kabe istikametinden tamamen çevrilmedikçe bu yöneliş geçerlidir. Bir kimse kasıtlı olarak, bile bile kasıtlı olarak, yani aslında gerçekte Kabe yönünün hangi taraf olduğunu bildiği halde bile bile kasıtlı olarak başka yöne yönelse ve o şekilde namaz kılsa, onun o namazı hiçbir şekilde geçerli olmaz değerli dinleyicilerimiz. Bu sorumuzun cevabıyla birlikte yönetmenimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Özkan Özden Koç'la birlikte sunduğumuz bugünkü Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.